Ayrım 53.
Yahudilerin Araplara karşı değil de yine Yahudilere karşı savaşmak üzere ateşkesi bozduklarını ortaya koyan bu inanılmaz ihtilafın patlatıcısı 5000 tüfek, 300 makineli, 5 tank ve 200 kişi yüklü ve İrgun tarafından donatılmış Altalena gemisinin gelişi oldu. Tetişçi örgüt için getirilen bu yük ve insanların karaya çıkarılması açık bir meydan okumaydı. Hükümet ülkenin bütün silahlı kuvvetlerini bir tek örgütte, İsrail Ulusal Ordusu'na birleştirmişti. İrgun ve Şten grubu üyelerini de bu ordu saflarına katılmaya çağırmıştı. Ama başkanı Menahem Begin'in ateşkesi utanç verici bir teslim olma diye nitelediği İrgun örgütü kendi hesabına çalışmayı sürdürmüştü. Bu Ben Gurion'un kabul edemeyeceği yeni devletin otoritesini çiğnemekti. Altalena'nın yükünün hükümet depolarına konmasını ve ortak çabada kullanılmasını emretti. Menahem Begin boyun eğmeyi reddetti. 20 Haziran günü İrgun komandoları Kfar Witkin plajını kapladılar ve Altalena'yı boşaltmaya koyuldular. Aleksandroni Tugayı'na bağlı 600 kişi onları kuşattı. Karşılıklı silah atıldı ve Altalena denize açılmak zorunda kaldı. Kendisini yakalamak üzere gönderilen hücum botlarından kurtulup güneye doğru yol aldı. Birkaç saat sonra da kaptanı gemiyi Tel Aviv plajında baştan kara etmeye kalkıştı. Ama bir gemi kalıntısına takılan Altalena kıyıdan 100 metre açıkta durdu. İsrail'in en büyük şehrinin önünde bu baş kaldıran geminin durması bir kuvvet gösterisine yol açacaktı. İrgun hükümeti devirmek için bütün birliklerini harekete geçirdi. Telaşa düşen Ben Gurion acele bakanlarını toplantıya çağırdı. Devlet tehlikede dedi. Sonra da Palmaç'ın şefi Yigal Alon'u şehirdeki ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Bu görev belki de şimdiye kadar üzerinize aldıklarınızın en gücü olacak dedi. Bu kez herhalde Yahudileri öldürmek zorunda kalacaksınız. Gerçekten de Alon'un yapmak zorunda kaldığı iş bu oldu. Bir tek günde 83 kişi öldü ve yaralandı. Birkaç saat süreyle Tel Aviv İrgun'un eline geçti. Alon Altalena'ya ateş açtırdı ve gemi yandı. Sonra sistemli olarak şehrin denetimini ele geçirmeye koyuldu. Tetikçi örgüt bu yenilginin altından bir daha kalkamayacaktı. Sert bir darbe indirmekle Ben Gurion ulusun beraberliğini korumuştu. Altalena'yı batıran top diyecekti daha sonra. İsrail Savaş Müzesi'nde bir yer hak ediyor. Kral Abdullah yüzünde pırıl pırıl bir gülümsemeyle Vickers Viking uçağına bindi. Bir zamanlar ailesini kutsal Mekke ve Medine şehirlerinden kovan kralla barış yapacağı Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine gidiyordu. Uçağın içine birlikte götürdüğü armağanlar yığılmıştı. Bir altın hançer, porselen bir çay takımı, Londra'da bir Yahudi kuyumcu tarafından özel olarak işlenmiş bir gümüş tepsi. Araplar arasındaki uyuşmazlık şimdilik İsrail'inkinden daha belirsiz gibi ise de var olmaya devam ediyordu. Abdullah'ın yolculuğu bunun deliliydi. Ürdün kralı İsrail'le yeniden savaşa girmenin bir çılgınlık olduğuna inanıyordu. Kişisel nedenler de bu inancını sağlamlaştırmıştı. Kont Bernadotte kralın isteklerine cevap veren bir barış planı hazırlamaktaydı. Kudüs ve Negev'i İsrail gümrükçülerinin denetimine girmeksizin Hayfa limanından yararlanma hakkını ve Lot'ta bir hava alanını Abdullah'a veriyordu. Karşılığında Yahudiler bütün Galile'yi alacaklardı. İbni Suud'un bu teklifi desteklemesi için Abdullah eski düşmanıyla görüşmeye gidiyordu. Bu nedenle olağanüstü bir davranışta bulunup ona elini uzatmaya hazırdı. İbni Suud'un savaşçılarının ailesini kovdukları topraklar üzerinde hak iddia etmekten vazgeçiyordu. Oysa barışan iki hükümdarın gözyaşları arasında kucaklaştıkları sıra Arap Birliği ülkeleri başbakanları Kont Bernadotte tarafından teklif edilen barış planını reddetmek üzere 27 Haziran günü Kahire'de toplanıyorlardı. Bu tasarı diyorlardı 3 sayfalık bir muhtırada aslında paylaştırma planının yenilenmesinden başka şey değildir ve yine kabul edilmesi imkansız bir şart getirmektedir Yahudi devletinin varlığı. Yöneticilerinin uzlaşmaz tutumu ve propagandayla kışkırtılan halk yığınlarının gitgide artan heyecanı Arapları geçmişteki hatalarına itiyordu. Kudüs sokaklarında yeni bir parola dolaşmaya başlamıştı bile. 9 Temmuz'u bekleyin göreceksiniz deniyordu bu sözlerle savaş yeniden başladığında Arapların zaferi kazanacakları belirtilerek. Bütün Filistin'e ateşkese uyduğu için halk Arap lejyonu askerlerini yuhalamaya başlıyordu. Beytüllahim'de Müslüman kardeşler kutsal savaşın hemen başlaması için sokaklarda gösteriler yaptılar. Yine de hiçbir yerde halk yığınlarının baskısı Kahire'deki gibi hissedilmiyordu. Halk yığınları Nukraşi'nin ateşkes anlaşmasına imza atmasını engellemediyse bile hiç olmazsa savaşın yeniden başlamasını isteyebilirdi. Halkın baskısına ve Müslüman kardeşlerin tehditlerine kayıtsız kalamayan Mısır Başbakanı tutumunu toptan değiştirdi. 3 hafta önce Mısır'ı savaştan çekmek isterken yeniden çarpışmaya hazır olduklarını bildirdi. Oysa bu kez Arapların savaşa girmesine göz yuman ülke şimdi onları durdurmaya çalışıyordu. İngiltere'nin Orta Doğu'ya gönderdiği temsilciler Arap yöneticilerine kesinlikle yeniden savaşa girmemelerini öğütlediler ve silah ya da cephane yardımı alamayacaklarını hatırlattılar. Galip Kahire'de toplantıya gitmeden önce Lübnan Başbakanı Tevfik Ebu Hidayi ilk görüşünde direnmesi için sıkıştırdı. Tanrı aşkına diye yalvardı. Ne olursa olsun ateşkese karşı çıkma yoluna sürüklenmeyin. Yeterince cephanemiz yok. Ama tecrit edilme korkusu sonunda Ebu Hüda'nın da dönüş yapmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler temsilcisi isteklerine uygun bir barış planı sunmazsa 9 Temmuz'da çarpışmaların yeniden başlayacağını bildirdi. Ebu Hüda Amman'a döndüğünde Galip patladı. Good Lord diye bağırdı. Neden kabul ettiniz? Neyle savaşacağız? Başbakan bir an düşündükten sonra cevap verdi. Yahudiler ateş açmadan siz onlara ateş etmeyin. Silah depoları dolan, Irgun'u yamyası eden, Palmaç'ı denetimine alan, yakın gelecekteki savaşın planını hazırlayan David Ben Gurion'a başlıca bir tek düşünülecek konu kalıyordu. Kudüs. Bu kez kimse şehri açlığa düşüremezdi. Birleşmiş Milletler'in yasaklarına rağmen ateşkesten yararlanarak Kudüs depolarına 7500 ton yiyecek ve 2800 ton yakıt yığılmıştı. Neredeyse bir yıl dayanmaya yeterdi bu yedekler. Oysa Ben Gurion, Kudüs halkının çok uzun sürecek bir kuşatmaya dayanmasına değil yaşamasını istiyordu. Kral Davut başkentini kurmak için ülkenin en erişilmez yerlerinden birini seçmişleri bakanlarına alaycı bir biçimde. Sonra kendilerinin de Kudüs'le dışarısı arasında bağlantı kurma sorununu çözemediklerinden yakındı. Savaş yeniden başladığında hedefleri bütün şehri almak, kıyıyla Kudüs arasında geniş bir şerit ele geçirmek, şehrin tarım yönünden kendi kendine yetebilmesi için çevresinde büyük bir toprak parçası bulundurmak olmalıydı. Bu savaşla diye üsteledi inatla barış döneminde ihmal ettiğimizi elde etmeye bakmalıyız. Bernadotte'un teklif ettiği barış anlaşmasının Araplarca geri çevrilmesi, İsraillilere bu kez iki taraf için de kabul edilemeyecek durumdaki bir planı ilk reddeden devlet olmama fırsatını sağlamıştı. 6 Temmuz günü İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Sharet, İsveçli diplomata hükümetinin barış planını reddettiğini resmen bildirdi. Böylece bu barış planında Filistin çıkmazının çözümlenmesi yolunda daha önce yapılan ve boşa çıkan girişimler arasına katılıyordu. Ertesi gün barışı kurtarmak için yaptığı yeni bir girişimde Bernadotte sadece ateşkesin uzatılmasını istedi. Ama İsrail'in artık bunu kabul etmesi için hiçbir neden yoktu. İki düşman da ateşkes şartlarını sayısız biçimde çiğnemişler ama İsrail'in çabaları Araplarınkinden çok daha verimli çıkmıştı. Irak ve Mısır'ın ordularına kattığı 10 bin kadar asker dışında Arapların askeri gücü temel bir değişiklik görmemişti. Buna karşılık İsrailler savaş alanına artık 60 bin asker sürebilirdi. İlk kez Arapları sayıca ve silah yönünden geçiyorlardı. Kazandığımızı biliyordum diyecekti Ben Gurion. Artık bizi yenemezlerdi. Oysa ulusunun insancıl yönü ve idealleri bütün varlığının isyan ettiği bir karar vermeye itiyordu. İsrail geçici olarak yeniden silahları ele almayacaktı. Bir tek korkum vardı diye itiraf edecekti 20 yıl sonra. Bu da Arapların ateşkesi uzatmayı kabul etmeleriydi. David Ben Gurion'un korkması için hiçbir neden yoktu. Geçmişte pek çok kereler olduğu gibi bu kez de Arap yöneticileri Yahudilerin ekmeğine yağ sürecek ve yaşlı liderin dileğine uygun bir karşılık vereceklerdi. Barışı kurtarmak için yaptığı son bir çabada Abdullah Arap yöneticilerini Amman'daki sarayına davet etti. Mayıs ayında olduğu gibi kral barışı isteyen tek kişi durumuna düşmeyi arzulamıyordu. Müttefiklerin de ikna etmesi gerekliydi. Sabırla istemeyerek bile olsa hep birlikte ateşkesi kabul ettiklerini, orduları cephane sıkıntısı çekmek üzere olduğundan bu noktaya vardıklarını anlatmaya koyuldu. Ayrıca alınan bilgiler düşmanlarının son 4 hafta içinde büyük ölçüde silah getirttiği yolundaydı. Arap lejyonu ise silah ve cephane stokunu yenileyememişti. Üstü kapalı olarak çok üstün oldukları bir sıra yenemedikleri düşmana karşı yeniden savaşa girmelerini doğrulayan ne kadar cephane takviyesi yaptıklarını sordu. Riyad sulh patladı. Yeniden savaşa başlamaları gerekiyordu. Hepsi bu noktada görüş birliğine varmıştı. Halkları da bunu istiyordu. Arapların gururu, şerefi ve vakarı bunu gerektiriyordu. El bombası sıkıntısı çekersek dedi Lübnanlı devlet adamı, savaşmak ve şerefimizi kurtarmak için ağaçlardaki portakalları toplayıp Yahudilere atarız. Rahatsız edici bir sessizlik bu söylevi izledi. Abdullah içini çekti. Duygularınızın soyluluğu ve yurtseverliğinden ötürü dedi. Sonunda size teşekkür ederim Riyad Bey. Ancak unutmuş gibi göründüğünüz bir noktayı size hatırlatmak zorundayım. Şimdi Temmuz ayındayız. Eylül ayından önce Filistin ağaçlarında portakal olmaz. 48. Şehrin içinde bir sınır. Maden parçaları hala sıcacıktı. Abdullah Tel bunların en büyüğünü eğiyle tarttı ve mücevhere değer biçen tepecinin gözüyle inceledi. Bu havan mermisi parçalarının Kudüs tarihine yepyeni bir dönem açtığını anladı. Araplar için şehrin Yahudi kesimini ele geçirme yolunda her türlü umut kaybolmuştu diyecekti daha sonra. Arap topçusu Kudüs göklerinde tek başına gürlemeyecekti artık. Çarpışmalar yeniden başlar başlamaz Arap halkı da cehennemin ne olduğunu öğrendi. Yaralılar şimdi Avusturya misafirhanesine yığılıyordu. Arap radyolarının yayınladığı zafer dolu bültenleri aktararak kendini bakanlığa atayan Alaaddin Namari adlı Arap korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Bir mermi parçasıyla karnı deşilen bir kadın inliyor ve çocuklarını istiyordu. Yanındaki sedyenin üzerinde kanlı bir et yığını durmaktaydı. Ailesinden bunlar kalmıştı geriye. Yahudi topçusu gece de susmadı. Sersemleyen, dehşete düşen Arap halk, Abdullah Tel'in ilk anda fark ettiği şeyi gün doğarken anladı. Büyük sabırsızlıkla beklediği 9 Temmuz günü yeni bir dönemin zaferler değil de felaketler döneminin başlangıcı oldu. İsrail ordusu bütün cephelerde saldırıya geçiyordu. Güneyde Mısırlara, kuzeyde Suriyelilere karşı. Galile'nin Nazaret şehrini ele geçirdi ama en büyük zaferi Tel Aviv ile Lakron arasında iki önemli Arap şehri Lod ve Ramleh'i alması oldu. Ateşkesin sona erdiği gece başlatılan saldırı, yüzüyle ülkesinin askerlik alanındaki gözü pekliğini simgeleyecek tek gözlü ve genç bir komutanın, Moshe Dayan'ın birlikleri tarafından sürdürüldü. Bu yıldırım zafer bozguna uğrayan yeni bir at dalgasını göç yoluna itti. On binlerce kişiydiler. Halkın boşalttığı toprakları ele geçirmeni sağlayacağı faydaları bilen İsrailliler, bu büyük bozgunu dikkatle kışkırttılar. Hoparlörlü kamyonlar iki şehrin sokaklarında dolaşıp halkı kaçmaya itti. Arap ileri gelenler çağrıldılar ve gitmeye davet edildiler. Lod'da kalabalık aileler yerlerinden atılıp zorla Ramallah yoluna sürüldüler. Lod ve Ramleh'in düşüşü bütün Arap dünyasında nümayişlere yol açtı. Amman'da binlerce genç ihanet diye bağırarak kralın sarayına yürüdü. Muhafızlarını iten cılız ve ufak tefek hükümdar kalabalığa tek başına karşı çıktı. Kışkırtıcılarından birine doğru yürüyerek ona okkalı bir şamar indirdi. Bu hareketi izleyen şaşkınlık dolu sessizlikte Abdullah delikanlıya dik dik baktı. Yahudilere karşı savaşmak istiyorsan diye bağırdı, git Arap lejyonu saflarına katıl, yoksa otur evinde ve tut çeneni. O Temmuz sabahı Akdeniz üzerinde uçan B-17 uçan kale Panama Hava Kuvvetleri'nin işaretini taşıyordu. Birleşik Amerika'dan satın alınan uçak FBI'nin denetimini bile atlatmıştı. Amerikalıların ambargosuna rağmen havalanmış, gizlice Atlantik Okyanusu'nu geçmiş ve sonunda Çekoslovakya'daki İsrail Hava Üssü Zatek'e ulaşmıştı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne katılan ilk ağır bombardıman uçağıydı bu. Eski bir Brooklynli polis memuru olan pilotu Roy Kurtz, 2 yıl TWA şirketinin makinisti olarak buralarda bulunduğundan bölgeyi avucunun içi gibi biliyordu. Yahudi uçan kalesi Tel Aviv'e gidiyordu ama mürettebatı Kahire'den geçip Yahudi ulusunun giriştiği saldırının yalnız karada kalmadığını Kral Faruk'un halkına göstermek istiyordu. Saat 21.35'te Roy Kurtz Kahire'nin uluslararası havaalanıyla bağlantı kurdu. Kahire kontrol kulesi dedi, TWA 924 sayılı uçuş, lütfen pisti aydınlatır mısınız? Gecenin karanlığında hemen iki dizi ışık belirdi. TWA 924 diye karşılık verdi Kahire, 4 numaralı piste inebilirsiniz. Johnny Adin havaalanını gözlüyordu. Pilot daha önce de kullandığı piste pike yaparken Adin bombaları koyverdi. İsrail yönünde yol alan Kurs bir veda mesajı için Kahire ile yeniden bağlantı kurmaktan kendini alamadı. Kahire kontrol kulesi dedi, hala 4 numaralı piste inmemi istiyor musunuz? 14 Temmuz gecesi alışılmamış bir hareket Lübnan'ın Alev sahil kasabasını her zamanki uyuşukluğundan sıyırıyordu. Başbakan Riyad Sürüh, Birleşmiş Milletler ultimatumuna karşı verilecek cevabı hazırlamak üzere koşup gelen Arap yöneticilerini kabul ediyordu. Orta Doğu'daki durumun ciddileşmesi üzerine telaşa düşen Güvenlik Konseyi, çarpışmaların hemen ve kesinlikle durdurulmasını istiyordu. Bu kez Arap yöneticilerinin ateşkesi kabul etmek için pek çok nedenleri vardı. Kral Abdullah'ın da belirttiği gibi 30 günlük ateşkes savaş alanındaki güçlerin dengesini bozmuştu. Çarpışmaların yeniden başlamasından bu yana Arap orduları bütün cephelerde geriliyor ve ağır kayıplara uğruyordu. Tartışmalar bütün gün sürdü. Azam Paşa'nın özel sekreteri Valid el-Dali görüşmeler konusunda hatırladıklarını eski bir dostun cenazesini andıran kasvetli hava sözleriyle dile getiriyor. Sonunda çarpışmaları durdurma kabul edildi. Savaşçı Suriyeliler bile bu barışçı çözüm yoluna katılmışlardı. Özel nedenlerle tabii. Suriye Cumhurbaşkanı Şükrü el-Kuvvetli, Arap dostlarına ülkesinin yakın gelecekte yeni bir kutsal savaşın başına geçebilecek duruma geleceğini açıkladı. Şamlı bir Ermeni demirci tarafından yapılan atom bombasına sahiptiler. Gece yarısından az önce Azam Paşa'nın genç sekreteri Riyad Surh'ün özel emriyle açık tutulan Beyrut Merkez Postanesi'ne yıldırım gibi daldı. Uyuklayan memuru sarstı ve ona kısa bir mesaj uzattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilen bu mesaj, Arapların geçici olarak Filistin'i işgalden vazgeçtiklerini ve ateşkesi kabul ettiklerini bildiriyordu. Arap cevabının çabukluğu Kudüs'ü ele geçirmeye hazırlanan Yahudi subayını önemli bir kozdan yoksun bırakıyordu. Zamandan. David Chaltiel 15 Temmuz sabahı önünde bir ay olduğunu sanırken tasarısını gerçekleştirmesi için 48 saatinin bile kalmadığını öğrendi. Yeni ateşkes 17 Temmuz Cumartesi günü saat 5'te başlayacaktı. Chaltiel subaylarını topladı. Bu ateşkes dedi savaşın sonu ve dolayısıyla kısa süre içinde gerçekleştirilmesi imkansız olandan yıllar belki de yüzyıllar boyu vazgeçmek anlamına geliyor. Kudüs komutanı Eskişehir'in ele geçirilmesinin İsrail devleti ve Yahudi halkı için taşıdığı önemi hatırlattı. Kudüs'ü kendi kuşağımıza ve gelecek kuşaklara armağan etmek bizim için ne büyük bir zafer olur. İlk planı Eskişehir'in bir kıskacı alınarak kuşatılmasını, ardından da kısa ama yoğun Arap halkı kaçırma amacını güden bir top ateşiyle tutulmasını öngörüyordu. O zaman şehir olgun bir meyve gibi Yahudi askerlerin eline düşecekti. Ancak planın büyük bir eksiği vardı. Uygulanması ateşkes öncesindeki birkaç saatten çok daha uzun zaman gerektiriyordu. Bunun üzerine Chaltiel subaylarının çok tehlikeli bulduğu başka bir harekat teklif etti. Surlara karşı cepheden saldırıya geçmek. Yardımcısı Yeşur'un Şit için bu gerçek bir kumardı. Her şey bir tek hamle sonucu kazanılacak ya da kaybedilecekti. Her iyi kumarbaz gibi Yahudi komutanının elinde de bir koz vardı. O da kendi atom bombasına sahipti. Bunu bulan da yeryüzünün en ünlü bilginlerinden fizikçi Joel Rochach'tı. Koni biçiminde olduğundan Konüs diye adlandırılan bu araç, patlamasıyla müthiş bir delici güç sağlayan 350 kilo ağırlığında bir mermiydi. Fizikçi aracın surlara kadar taşınması mümkün olursa, bir atışla David Chaltiel'in taburlarının Eskişehir'e girmesine imkan verecek büyüklükte gedik açabileceğini söylüyordu. Saldırı 16 Temmuz Cuma günü gece yarısından hemen önce başlayacaktı. Bu tarih Nabukadnezar'ın Kudüs surlarına saldırmasının 2500. yıl dönümüne rastladığından Yahudiler silahın adını Kadem yani ilk çağ koydular. Bir 20. yüzyıl fizikçi sayesinde Kadem o gece Kudüs surlarını delecek ve 2000 yıl sonra ilk kez Yahudilerin şehre ele geçirmesini sağlayacaktı. Birlikleri hazırlıklarını sürdürürken David Chaltiel Eskişehir'de kurulacak Yahudi hükümeti tasarısını son kez gözden geçiriyordu. Saldırısının başarıya ulaşacağından emin olduğundan ele geçirilecek yerin işgalini en ufak ayrıntılarına kadar düşünmüştü. Hatta geçici bir işgal parası bile bastırmıştı. İbranice, Arapça ve İngilizce yazılı ve emirlerini bildiren afişler duvarlara asılmayı bekliyordu. Askeri vali olarak da arkeoloji meraklısı bir kimya profesörünü David Amiran'ı seçmişti. Amiran da ilk kararları uygulamak için birkaç saatte gereken yardımcıları toplamıştı. Önce bir sokağa çıkma yasağı koymakla işe başlayacaktı. Ardından Ben Gurion'un kesin talimatına uygun olarak Yahudi askerler birer aziz gibi davransınlar, kutsal yerleri polislere korutacaktı. Sonra Arap lejyonu ve boşu bozuklar silahlarını bırakmaya davet edileceklerdi. Hepsi gerçekleşince de normal bir hayatın şartları sağlanabilecekti. Yardımcılarının tümüne çoğunlukla hemen taktıkları birer mavi beyaz kolluk dağıtıldı. Amiran karargah olarak da postaneyi seçti. Sonra yakın gelecekte yükleneceği sorumlulukları düşünüp Tanyeri ile birlikte kalkmak üzere gitti yattı. Hava karardığında David Chaltiel zaferini resmen ilan edecek olan iki şeyi gizlediği yerden çıkardı. Bunlar Davut Kulesi'ne asacağı Yahudi bayrağı ve tapınağın önündeki gizlide kurban edeceği koyundu. Sonra bütün dünyaya Eskişehir'i aldığını bildirmek için Davut Kulesi'nden yapacağı konuşmayı yardımcılarına okudu. Konuşması şu sözlerle başlayacaktı. Kudüs'te askerlerin bütün şehri kurtardıklarını ve burasını gururla Yahudi halkına sunduğumuzu açıklamakla şeref duyarım. David Chaltiel'in sözünü tutmasına engel olan Arap, Ravdah okulundaki genel karargahının avlusunu sinirli sinirli arşınlıyordu. Abdullah Tel için de bu gece hayatiydi. Düşmanlarının günlerdir beklediği saldırıyı ateşkesten önce başlatacaklarını biliyordu. Akşam saat 10'dan biraz sonra ilk havan mermisi Eskişehir'in damları üzerinden gürleyerek geçti. Birkaç dakika içinde müthiş patlamalar eski mahalleleri sarsmaya koyuldu. Yahudi komutanınki kadar yakın bir bağ Abdullah Tel'i Kudüs'le birleştiriyordu. Bu son savaşı düşünerek o da bir günlük emir hazırlamıştı. Bunu radyo ile bütün birliklerine açıkladı. Her gerçek Müslüman savaşsın ya da ölsün emrini veriyordu. Kutsal şehri son askerimize, son kurşunumuza dek savunacağız. Bu gece kimse geri çekilmeyecek. Sonraki 3 saat boyunca 500 mermilik bir çığ şehrin Arap kesimine yağdı. Avusturya misafirhanesi cehennemi andıran bir gece geçirdi. Eli ayağı tutan yaralılar misafirhanenin mahzenine sığınırken ağır yaralıların sedyeleri koridorlara yığılıyordu. İlk top mermilerinden biri hastanenin tek can kurtaranını yok etti. Bir başkası avludaki ağaçları ateşe verdi. Sedyeciler dışarı çıkamıyorlardı. Doktor Hasip Bulos o günleri hatırlayınca kadınlar dehşet içinde bağırıyorlardı diyor. Yaşayanlar, ölüler, can çekişenler şehrin her köşesinde birbirine karışmıştı ve yardımcılarına koşmanın imkanı yoktu. Siyon sinemasının karşısına rastlayan Yeni Kudüs'ün bir binasında saldırgan güçleri yönetecek Yahudi subayı Zvi Sinai hazır bekliyordu. Yahudi planı surları üç değişik yerden delmeyi öngörüyordu. Bunların her birine ayrı ad verilmişti. Irgun'un 150 askeri Notre Dame de France binasından Paris adı verilen yeni kapıya saldıracaktı. Şten grubunun birliklerinden biri Moskova Yafa kapısına karşı saldırıya geçecekti. Dipnot: siyasi güç olarak Altalena olayından sonra ezilen Irgun askeri yönden Kudüs'te çok faaldi. Kuvvetlerin büyük bölümü yeni kurulan 500 kişilik taburda Siyon tepesinden Berlin'e Konüs tarafından açılacak gedikten iniverileceklerdi. İki ay önce Arap lejyonu zırhlarını bazukasıyla durduran kolu yaralı Yahudi topçusu Mişka Rabinoviç saldırgan birliklerden birine komuta ediyordu. Emirlerini verirken bağnaz Yahudilerden olan adamlarından biri sordu: Hazreti Ömer caminin önüne geldiğimizde ne yapalım? Topuçlarınızı çıkarır ve savaşa devam edersiniz. Barclays Bankası önünde toplanan Şten grubuna bağlı askerler tapınağın önündeki gizlide bulunan anıtlar konusunda çok başka düşünüyorlardı. Ben Gurion'un emirlerine kulak asmayıp Hazreti Ömer Camii ile Mescid-i Aksa'yı uçurarak geziye üçüncü bir tapınak dikmek niyetindeydiler. Yahudi birlikleri mevzilerine giderken saldırıyı düzenleyenler birden acı bir sorunla karşılaştılar. Kudüs'ün yüreğine varmalarını sağlayacak aracı yapmanın telaşı içinde Yahudiler bunu nasıl taşıyacaklarından başka her şeyi düşünmüşlerdi. 350 kilo ağırlık sonunda demir çubuklar üzerine kondu ve insan sırtında taşındı. Siyon tepesinin yamaçlarına ulaştıklarında aracı taşıyanlar tepeye çıkan siperin geçemeyecekleri kadar dar olduğunu gördüler. Bunun üzerine de herkesin gözü önünde zorlanarak tırmanmaya koyuldular. Rabinoviç ve adamları onları koruyorlardı. Öldürücü yüklerinin ağırlığı altında ezilen ayakları ve elleri kan içinde kalan taşıyıcılar metre metre yol alıyorlardı sarp yamaçta. Dakikalar ardından saatler geçip ateşkes anı yaklaştıkça Şaltier ve adamlarını bir korku duraldı. Konüs'ü Skopus tepesine çıkarmak için 4 saat gerekti. Irgun'un yeni kapıya yüklenmesiyle savaş başladığında saat sabahın ikisiydi. Kısa süre sonra sevindirici bir haber Zvi Sinai'nin karargahına ulaştı. Paris Yahudilerin elindeydi. Sinai Siyon tepesindeki kuvvetlere Konüs surları deler delmez saldırıya geçmelerini emretti. Ardından balkona çıkıp patlamayı beklemeye koyuldu. Yemin Moshe mahallesindeki bir siperden David Şaltier'le bütün umutlarını bağladığı patlamanın geleceği noktaya gözlerini dikmişti. Arap yüzbaşısı Mahmut Musa surların tepesinden karanlıkla şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştı. Siyon tepesinin eğimi üzerindeki Ermeni mezarlığında bir takım karaltılar mezarların arasından bir çeşit dört tekerlekli araba geçiriyorlardı. Askerleri el bombası savurdular, bombalardan biri de deve dikeni çalılığını tutuşturdu ve Yahudiler gündüz gibi aydınlanmış olarak göründüler. Menahem Adlers adlı taşıyıcı el bombalarından birinin Konüs'ü patlatabileceği düşüncesiyle dehşete düştü. Alevlerle kuşatılmıştık diyor o anı hatırladığında. 175 kilo dinamit bizi her an toz edebilirdi. Yine de komando surların dibine ulaşmayı ve aracı taşlara karşı çevirmeyi başardı. Konüs'ü patlatacak 3 ayrı sistemi harekete geçirdikten sonra Yahudiler kaçıştılar.